Ayrım 18, sayfa 205. Ama 754. gece olunca demiş ki, ne olur bana acı babacığım, kulağım ve yüreğin acılarımı ve heyecanımı duysun demiş. Yüreği yufka olan sultan da artık karısının kışkırtıcı varlığından da uzakta bulunduğu için kızına doğru eğilmiş ve onu öpüp okşayarak sevgili ruhunu yatıştırmış. Sonra da ve şimdi kızım, ruhunu ferah tut, gözyaşlarını da sil. Ve tüm güveninle babana olanca ayrıntılarıyla bu gece seni bunca heyecan ve korkuya düşüren olayları anlat demiş. Kız da başı babasının bağrında hiçbir şeyi unutmadan iki gecedir geçirmekte olduğu tüm can sıkıcı olayları ona anlatmış. Ve öyküsünü ve sonra sevgili babacığım benim sözlerimi doğrulaması için vezirin oğlunu da sorgulasan iyi edersin diyerek tamamlamış. Bu garip serüvenin öyküsünü işiten sultan da şaşırmanın en ucuna ulaşmış ve kızının acısını paylaşmış. Ve onu çok sevdiğinden gözlerinin yaşlarla ıslandığını duyumsamış. Ve ona kuşkusuz kızım bu can sıkıcı olayların ortaya çıkmasına sadece ben neden oldum. Çünkü seni savunmaktan ve bu garip serüvenleri yaşamanı sakınmaktan aciz bir zavallıyla seni evlendirdim. Zira gerçekte bu evlenmeyle senin mutluluğunu istemiştim. Yoksa mutsuzluğunu ve çöküp gitmeni değil. Şimdi hemen vezirin oğlunu şu alık herifi çağırtacak ve ondan bütün bu şeylerin açıklanmasını isteyeceğim. Ama ne olursa olsun sen tümüyle rahat ol kızım. Çünkü bunlar bir daha olmayacak, sana başım üzerine yemin ederim demiş. Sonra onun yanından ayrılıp kızı cariyelerin bakımına terk etmiş ve öfkeden köpürerek kendi dairesine çekilmiş. Ve hemen büyük vezirini çağırmış ve yanına gelir gelmez ona ''Senin şu pezevenk oğlun nerede ve şu son iki gecede olup bitenler hakkında sana ne söyledi?'' diye haykırmış. Büyük vezir şaşırarak ''Ey zamanın şahı, neyin söz konusu olduğunu bilmiyorum. Oğlum şahımızın öfkesini açıklayabilecek hiçbir şey söylemedi bana. Ama izin verirsen gidip onu bulur ve sorguya çekerim.'' diye yanıt vermiş. Sultan da ''Git ve verdiği yanıtı alarak çabucak yanıma geri dön.'' demiş. Ve büyük vezir burnu iyice uzamış, sırtı kamburlaşmış olarak huzurundan çıkmış. Ve gidip oğlunu aramış. Onu üzerindeki pisliklerden arınmaktayken hamamda bulunmuş. Ve ona ''Ey köpoğlu köpek, benden gerçeği neden sakladın? Eğer şu son iki gecede olup bitenleri bana hemen anlatmazsan bugün senin son günün olacaktır.'' diye haykırmış. Oğlu da başını eğip ona ''Ne yazık ki babacığım, sadece utanç ve bu iki gecenin can sıkıcı olaylarını ve kendimi savunma olanağım bulunmaksızın ve de hangi düşman güçlerin etkisinde yatağımızdayken başıma gelenlerin nedenini bilmeksizin katlandığım tarif edilmez işlemleri sana açıklamaktan beni alıkoydu.'' diye yanıt vermiş. Ve hiçbir şey unutmaksızın tüm öyküyü ayrıntılarıyla babasına anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Ve ''Bana gelince babacığım, böylesine yaşamaktansa ölümü yeğlerim. Ve senin önünde üçlü boşamayla sultanın kızından boşanma dilerim. Senden hemen gidip sultanı bulmanı ve ona kızı Bedrül Budur ile olan evliliğimin geçersizliğini bildirmeni rica ediyorum. Çünkü bu kötü işlemlerin son bulmasının ve rahatlığa kavuşmamın tek çaresi budur. O zaman gecelerimi abdesthanede geçirecek yerde yatağında geçirebilirim.'' diye eklemiş. Oğlunun bu sözlerini işiten büyük vezir çok kederlenmiş. Çünkü yaşamının amacı oğlunu sultanın kızıyla evlenmiş görmekmiş. Ama bu koşullar altında boşanmanın zorunlu olduğuna inanmış ve oğluna ''Kuşkusuz oğlum, böylesi durumlara daha fazla dayanmak mümkün değil. Ama bu boşanmayla yitireceğin şeyleri bir düşün. Acaba bir gece daha dayanman ve bu arada bizim de gerdek odasının yöresinde palalı ve sopalı hadım ağalarıyla birlikte gözetimde bulunmamız daha doğru olmaz mı? Ne dersin oğlum?'' demiş. O da nasıl hoşuna giderse öyle yap. Ey babam büyük vezir. Bana gelince ben o katran kazanı odaya bir daha girmemeye kararlıyım diye yanıt vermiş. O zaman büyük vezir oğlunun yanından ayrılarak şahı bulmaya gitmiş. Ve elleri önünde bağlı başını eğip ayakta durmuş. Şah ona bana söyleyecek neyin var diye sormuş. O da efendimizin yaşamı üzerine yemin ederek bildiririm ki Sultan Bedrül Budur'un anlattıkları gerçekten doğru. Ama kabahat kesinlikle oğlumda değil. Her durumda ey zamanın şahı, oğlum nedeniyle sultan kızınızın başına yeni sıkıntıların gelmesi söz konusu olmamalıdır. Eğer izin verirsen iki yeni evli boşanma yoluyla birbirinden ayrılsın diye yanıt vermiş. Şah da vallahi hakkım var. Ama eğer kızımın kocası senin oğlun olmasaydı kızımı ancak onu öldürerek ayırırdım demiş. ve sultan hemen sarayda olsun, kentte olsun, Çin'in her yerinde olsun şenliklerin sona erdirilmesi buyruğunu vermiş. Ve kızı Bedrül Budur'un aralarında hiçbir şey geçmemiş olduğunun ve incinin dokunulmadık ve delinmedik bulunduğunun bilinmesi kaydıyla vezirin oğlundan boşandığını ilan ettirmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 755. gece olunca demiş ki, kızı Bedrül Budur'un aralarında hiçbir şey geçmemiş olduğunun ve incinin dokunulmadık ve delinmedik bulunduğunun bilinmesi kaydıyla vezirin oğlundan boşandığını ilan ettirmiş. Büyük vezirin oğluna gelince, sultan babasına olan saygıyla Çin'in uzak bir eyaletine vali atamış ve ona beklemeksizin yola çıkmasını buyurmuş. Bu buyruk yerine gelmiş. Alaaddin kentte oturanlarla birlikte tellalların bağırmalarından sultanın kızının evliliğin gerekleri yerine getirilmeden boşandığını ve bir çare damadın kentten uzaklaştığını öğrenince ferahlamanın sınırında yüreği ferahlamış. Ve kendi kendine benim tüm mutluluklarımın kaynağı şu sihirli lambadan Allah razı olsun. Yine de boşanma lamba ecinlisinin daha kesin bir girişimiyle hiç kuşkusuz şu budalanın ölümünden yiyedir demiş. Ve ne şah ne de büyük vezir, hatta anası dahi hiç kimse işin oluşmasında tümüyle onun payı olduğunu bilmeksizin öcünün alınmasından da aynı şekilde sevinç duymuş. Böylece sakinlik içinde sultanın istediği 3 aylık sürenin geçmesini beklemiş. Sonuncu günün ertesinde en güzel giysilerine bürünmüş olarak anasını saraya yollayacak ve sultana vaadini hatırlatacakmış. Böylece Alaaddin'in anası o gün gelip de divana girince adeti gereği ülkenin işlerini düzenlemekte olan sultan gözlerini ondan yana çevirmiş ve onu hemen tanımış. Kadının konuşmasına hiç de gerek yokmuş. Çünkü sultan kendisi kadına verdiği sözü ve saptadığı süreyi hatırlamış. Ve büyük vezirine dönerek ona, işte ey vezir, Alaaddin'in anası. 3 ay önce bize mücevherlerle dolu harika bir porselen tepsi getirmişti. Ve sanırım ki şimdi de sürenin bitmesiyle kızım hakkında kendisine verdiğim sözün gerçekleştirilmesini benden istemek üzere gelmiş bulunuyor. Senin yüzünden bağlantılarımı unutup verdiğim sözleri çiğnediğimi hatırlatmak üzere oğlunun kızımla evlenmesine izin vermeyen Tanrı'ya şükürler olsun demiş. Ruhunda olup bitenlerden bir öfke tortusu kalan vezir de kuşkusuz efendim şahlar vaatlerini unutmamalıdırlar. Ama gerçekte kız evlendirilecekse damat hakkında bilgi edinilmelidir. Ve Şah Efendimiz bu Alaaddin ailesinin durumu hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Oysa ben onun kötü koşullar içinde ölmüş yoksul bir terzinin oğlu olduğunu biliyorum. Peki bir terzinin oğlunun edindiği bu servet nereden geliyor diye cevap vermiş. Şah da servet Tanrı'dan gelir ey vezir demiş. O da evet Şahım. Ama bu Alaaddin gerçekten armağanının bize düşündürdüğü kadar zengin midir acaba? Bundan emin olmak için sultan kızının bedeli olarak kendisinden öylesi bir başlık istemelisin ki bunu ancak bir şahın ya da bir sultanın oğlu sağlayabilsin. Ve böylece şah kızını bilinçli olarak ve de bir kez daha ona yakışmayan bir kocayla evlendirme tehlikesinden uzak olur demiş. Şah da dilin sözgenlik akıtıyor ey vezir. Öyleyse kadını buraya getir de kendisiyle konuşayım demiş. Vezir de muhafızların komutanına işaret ederek Alaaddin'in anasını tahtın ayak ucuna kadar getirtmiş. O zaman Alaaddin'in anası Şah'ın huzurunda 3 kez yeri öpmüş. Şah da ona bil ki ey hala ben sözümü unutmuş değilim. Ama bugüne kadar erdemleri çok büyük olan kızımın bedeli olarak gerekli başlıktan sana henüz söz etmedim. Oğluna kızım El-Sit Bedrül Budur ile evlenmesinin daha önce porselen tepside getirdiği meyve şeklindeki aynı türlerden her renkten ve her boydan cevahirlerle tıka basa dolu 40 som altın tepsi ve bunları saraya kadar taşıyacak aylar kadar güzel 40 genç kız köle bulursa ve bunların mevkip halinde harika vurbalara bürünmüş olarak yürümesini sağlarsa mümkün olacağını söyle. Ve tüm istediğim budur benim. İyi yürekli halacığım. Çünkü bana daha önce gönderdiği armağanı da hesaba katarak oğlundan daha fazla bir şey istemeyi düşünmüyorum demiş. Alaaddin'in anası da bu aşırı istemden yıldırımla vurulmuş olarak tahtın önünde bir kez daha eğilmekle yetinmiş. Ve girişiminden oğluna hesap vermek üzere oradan uzaklaşmış. Ve oğluna ah oğlum ben sana baştan beri bu Bedrül Budur Sultan'la evlenmeyi düşünmemeni söylemiştim demiş. Ve güçlü iç çekişlerle Şah'ın onu nasıl yumuşak başlıkla kabul ettiğini ve evliliğe tümüyle rıza göstermeden önce ileri sürdüğü koşulları anlatmış. Ve de seninki nasıl bir deliliktir oğlum? Altın tepsileri ve istenen mücevheratı bir yana bırak. Çünkü senin yer altına inip tüm ağaçların büyülü meyvelerini koparacak kadar akılsız olduğunu düşünüyorum. Ama 40 genç kız köle ve 40 delikanlı zenciye gelince. Bunları nasıl bulacaksın söyle bakayım bana. Ah oğlum, eğer bu isten bunca abartılı ise bu yine o alçak vezirin yüzündendir. Çünkü onu içeri girdiğimde şahın kulağına eğilmiş onunla gizlice konuşurken gördüm. İnan bana Alaaddin, senin çaresiz mahvına neden olacak bu tasarıdan vazgeç diye eklemiş. Ama Alaaddin gülmekle yetinmiş ve anasına, vallahi anacığım senin böyle içeri asık bir suratla girdiğini görünce bana yine kötü bir haber vereceğini düşünmüştüm. Ama şimdi görüyorum ki her zaman gerçekten kaygılanmaya değmez şeylerle kafanı yoruyorsun. Bil ki gerçekten kızının değeri olarak şahın benden istediği bütün bu şeyler ona verebileceklerimle kıyaslanırsa hiçbir şey değildir. Dolayısıyla gözyaşlarını kurut, ruhunu ferah tut ve ben çok aç olduğum için yemek hazırlamaktan başka bir şey düşünme. Ve de şaha doygunluk sağlama işini bana bırak. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 756. gece olunca demiş ki, ve ben çok aç olduğum için yemek hazırlamaktan başka şey düşünme. Ve de şaha doygunluk sağlama işini bana bırak diye yanıt vermiş. Ve anası gerekli azığı almak üzere çarşıya gitmek için evden çıkınca Alaaddin çabucak odasına kapanmış. Lambayı eline alıp bildiği yerine sürtmüş. Hemen Ecinliği karşısına çıkmış ve onun önüne eğildikten sonra, önünde saygıyla eğilen kölen işte karşında. Söyle ne dilersin? Ben lambanın hizmetkarıyım. Havada uçar, karada sürünür, buyruğunu yerine getiririm demiş. Alaaddin de ona, bil ki ey İfrit, sultan kızını tanıdığın o harika Bedülbudur'u bana vermeyi kabul etti. Ama ona fazladan kenarlarına kadar senin hizmetkarı olduğun lambayı bulduğum aynı yerde, bahçedeki ağaçlardan topladığım meyvelerle dolu porselen tepsidekilere benzer saf nitelikte 40 som altın tepsi göndermemi şart koşuyor. Ama hepsi de bu kadar değil. Benden fazla olarak bu mücevherlerle dolu tepsileri taşımak için aylar kadar güzel 40 genç kız köle ve bunları izleyen güzel, güçlü ve harika giysilerle donanmış 40 delikanlı zenci de istiyor. Ve işte ben de bütün bunları senden istiyorum. Ve lambanın sahibi olarak ve senin üzerindeki gücümü düşünerek bunları çabucak bul, bana getir demiş. Ecinli de işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş ve gözden kaybolmuş. Ama bir süre sonra geri dönmüş. Ve yanında getirdiği söz konusu olan dişi ve erkek 80 köle avluda evin duvarı boyunca sıralanmış bulunuyormuş. Ve genç kız kölelerin her biri başları üzerinde som altından yapılma birer tepside bunların kenarlarına kadar dolduran inciler, elmaslar, yakutlar, zümrütler, firuzeler ve daha bin türlü her renkten, her boydan mücevherler taşıyorlarmış. Ve her tepsi üzerine altın çiçekler işlenmiş ipek bir tülle örtülüymüş. Gerçekten bu mücevherat sultana porselen tepside sunulanlardan daha harika, daha güzelmiş. Ve Ecinli bir kez 80 köleyi duvarın önüne dizdikten sonra gelip Alaaddin'in önünde eğilmiş ve ona "Efendim, lambanın kölesinden başkaca istediğin bir şey var mı?" diye sormuş. Alaaddin de "Hayır, şimdilik başka bir şey yok." demiş. İfrit de hemen gözden yok olmuş. Tam o sırada Alaaddin'in anası çarşıdan satın aldığı azıkla yüklü olarak eve girmiş ve evinin bunca kalabalıkta dolmuş olmasına şaşırıp kalmış. Ve ilk anda sultanın Alaaddin'i istemine kızarak cezalandırmak için yakalatmak üzere gönderdiği kişiler sanmış. Ama Alaaddin onun bu kaygısını dağıtmakta gecikmemiş. Çünkü daha yüzünden peçesini çıkarmaya vakit kalmadan ona "Peçeni kaldırmakla zaman yitirme ana. Çünkü pek gecikmeden avlumuzda gördüğün şu köleleri saraya götürmek üzere onu yeniden takmak zorunda kalacaksın. Senin onlara göstereceğin şekilde 40 dişi köle kızının bedeli olarak sultanın istediği başlığı taşıyacak. Dolayısıyla senden yemeği bile hazırlamadan önce onları sultana sunmak üzere oluşacak alaya eşlik etme hizmetini rica ediyorum." demiş. Alaaddin'in anası bir genç kız kölenin hemen önünde bir zenci köle olmak üzere ve böylece gruplar tamamlanıncaya kadar birbiri ardına yerleştirerek iki grup halinde ve çabucak 80 köleyi iyi bir düzen içinde evden çıkarmış. Arkadaki grup öndekini 10 ayaklı bir aralıkta izliyormuş. Sonuncu grup kapıyı aşınca Alaaddin'in anası alayın ardından yürümüş. Alaaddin de sonuçtan çok emin, kapıyı kapatıp odasına çekilerek anasının dönüşünü beklemiş. İlk grup sokağa ulaştığı andan başlayarak gelip geçenler toplanmaya başlamışlar. Ve mevkip tamamlanınca sokak gürültü edip haykırışlar koparan büyük bir kalabalıkta dolmuş. Ve tüm çarşı koşup böylesine harika ve olağan dışı bir görünümü hayranlıkla izlemek için gelmiş. Çünkü her grup kendi başına son derece harikaymış. Çünkü zevkli ve gösterişli konumu, güzelliği, vakur tavırlı, eşit ağırlıklarla ağır ve ölçülü yürüyüşlü bir beyaz genç kız güzelliğiyle bir siyah zenci güzelliğinin bir araya getirilmesinden oluşan görünümü ve her genç kızın başında taşıdığı tepsilerdeki taşların parıltısı, zencilerin bellerindeki kemerlere kakılmış cevahirlerin yansıttığı ateş, ziba kumaştan başlıklarını saçtığı kıvılcımlar ve tepelerinde sallanan sorguçlar. Bütün bunlar eşi bulunmaz bir manzara oluşturuyor ve halkta hiç kuşkusuz saraya bir şah ya da sultanoğlunun gitmekte olduğu izlenimini yaratıyormuş. Ve mevkip tüm halkın şaşırmışlığı ortasında sonunda saraya ulaşmış. Muhafızlar ve kapıcılar ilk grubu gördükleri andan başlayarak öylesine etki altında kalmışlar ki saygı ve hayranlığa kapılmaktan kendilerini alamamışlar. Ve geçişleri sırasında hemen kenara çekilip bir sıra oluşturmuşlar. Ve komutanları ilk zenciyi görünce zencilerin sultanının bizzat şahı ziyarete geldiğini sanmış. Ve ona doğru ilerleyerek eğilip giysisinin etek ucunu öpmek istemiş. Ama sonra onu izleyen harika kuyruğu görmüş. Ve aynı zamanda ifritten gerekli yönergeyi almış olan ilk zenci gülmüş ve ben ve biz hepimiz zamanı gelince burayı onurlandıracak olan kişinin kölelerinden başka kimseler değiliz demiş. Ve böylece konuşarak ilk altın tepsiyi taşıyan genç kız uyumlu gruplardan oluşan tüm mevkip ardında olduğu halde kapıyı açmış. Ve 80 köle ilk avluyu geçip kavul salonuyla aynı düzeyde olan ikinci avluda iyi bir düzen içinde sıralanmış. Bu sırada ülkenin işlerini görmekte olan ve divana başkanlık eden şah, kendisinin sarayda malik olduğu her şeyin parlaklığını görkemiyle silen bu şahane mevkibi görünce hemen divanı dağıtmış ve yeni gelenlerin kabul edilmesi buyruğunu vermiş. Ve bunlar ikişer ikişer ve ağır ağır içeri girmişler. Ve sultanın tahtının önünde büyük bir hilal oluşturarak yavaş yavaş sıralanmışlar. Genç kız kölelerin her biri zenci arkadaşlarının yardımıyla taşıdıkları tepsileri halı üzerine koymuşlar. Sonra 80'i birden hep birlikte sultanın önünde yerlere kadar eğilip elleri arasından yeri öpmüşler. Sonra ayağa kalkıp hep birlikte harika meyvelerin kenarlarından taştığı tepsileri becerikli elleriyle açmışlar. Ve kolları göğüslerine kavuşmuş olarak en derin saygı duruşuyla ayak üzere kalkmışlar. O zaman sadece arkadan gelen Alaaddin'in anası almaşık kırklı grubun oluşturduğu hilalin ortasına doğru yürümüş ve adet olmuş saygı gösterileri ve selamlaşmalardan sonra bu eşsiz görünüm karşısında tüm olarak dili tutulmuş olan şaha, "Ey zamanın şahı, senin kölen oğlum Alaaddin, saygın kızın Sid Bedrül Budur için dilediğim başlıkla birlikte beni yolladı. Ve benden sultan kızının değerlendirilmesinde yanılmış olduğunu ve bütün bunların onun erdemlerinin çok altında kaldığını söylememi istedi. Ama onu bu kadar az bir şey için mazur tutacağını ve gelecekte sunacağı armağanları beklerken bu yeğeni katkıyı hoş karşılayacağını umarım," demiş. Alaaddin'in anası işte böyle konuşmuş. Ama onun ne dediğini kavrayacak durumda olmayan şah, şaşırmış ve gözüne serilen görünüm karşısında gözleri fal taşı gibi açık kalmış. Ve almaşık olarak 40 tepsiye, tepsileri taşıyan 40 genç kıza ve tepsi taşıyıcılara eşlik eden 40 zenci gence bakmış. Ve en çok hangisini, dünyada eşi görülmedik bu olağan dışı mücevherlere mi, ay kadar güzel genç köle kızlara mı, yoksa şahlar kadar vakur bakan zenci kölelere mi hayran olması gerektiğini bilememiş. Bu durumda bir tek söz söylemeden ve de gözlerinin önündeki harika şeylerden bakışlarını ayırmadan bir saat kadar kalmış. Sonunda Alaaddin'in anasına getirmiş olduğu şeyler konusunda duygularını açıklamak üzere seslenecek yerde büyük vezirine dönmüş ve ona "Yaşamım üzerine yemin ederek söylüyorum. Böylesine bir harika önünde benim elimde bulunan servetin ve böyle bir görkem karşısında benim sarayımın ne hükmü olur? ve biz bunları dilemek için gerekli olan zamandan bile kısa bir sürede böylesine harika şeyleri gerçekleştiren ve bize yollayan adam hakkında ne düşünebiliriz? Ve benim kızımın erdemleri bunca güzellik bozuluğu karşısında ne hükmeder? Vezir de oğlunun başına gelenlerden ötürü tüm küskünlüğüne ve kızgınlığına karşın, evet vallahi bunların hepsi güzel ama yine de Sultan Bedrül Budur denen biricik hazine değerinde değil demiş. Şah da vallahi ona değer ve değerce de onu geçer. Ve bundan dolayı kızımı bunca zengin, bunca cömert ve görkemli oğlumuz Alaaddin adlı soylu kişiye vermekle hiç de yanıldığımı sanmıyorum demiş. Ve kendisini çevreleyen öteki vezirlere ve emirlere ve diğer ileri gelenlere dönerek bakışlarıyla onlara sorular yöneltmiş. Hepsi şahlarının sözlerini uygun karşıladıklarını iyice belirtmek için yerlere kadar 3 kez eğilerek yanıt vermişler. O zaman şah artık kararsızlık göstermemiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.